Ayrım 20.
Fazla balgamın ciğerleriniz yerine mendilinizi doldurması daha iyidir. Baş ağrısı yıllardır kötü alışkanlıklarınızdan ötürü birikenleri temizlemek için ödenen çok az bir ücrettir. Çoğu kimse de böyle negatif tepkiler görülmez, aksine kendilerini daha enerjili ve iyi hissederler. Katı ve sıvı yağlar, şeker, sigara ve benzeri birçok konu bu kitabın hacmini aştığı için atlanmıştır. Ümit ederim bu bölüm sağlığınızı araştırmak için sizi yeteri kadar teşvik edecektir. Fizyolojinizin kalitesinin, algılamalarınızın ve davranışlarınızın kalitesini de etkileyeceğini unutmayın. Karışık yiyecekler, hızlı beslenme, katkılar ve kimyasal maddeler gibi Amerikan yemek alışkanlıklarında yer alan yiyeceklerin, vücutta tuzak oluşturan artıkların, vücudun oksijenlenmesini ve enerji düzeyini olumsuz yönde etkilediği ve kanserden suça kadar her şeye katkıda bulunduğuna ilişkin bulgular her gün artan sayıda ortaya çıkmaktadır. Okuduğum en korkunç bulgulardan birisi de kronik gençlik suçlarına ilişkin Alexander Shaw'un Beslenme, Suç ve Suçlular adlı kitabında anlatılanlardır. Kahvaltıda çocuk yarım çay kaşığı şeker ilaveli 5 bardak sugar smack, üzeri katkı maddeleriyle kaplı bir çörek ve 2 bardak süt alır. Ayaküstü 30 santim uzunluğunda meyan kökü ve 9 santimlik bir biftek yer. Sonra öğle yemeğinde 2 hamburger, kızarmış patates, biraz daha meyan kökü, biraz yeşil fasulye ve de nadiren çok az salata almaktadır. Akşam yemeğinden önce biraz ekmek ve çikolatalı sütle işe başlar. Sonra bir sandviç, bir tabak domates çorbası ve bir bardak tatlandırılmış Kool-Aid alır. Daha sonra bir külah dondurma, bir şekerleme ve bir bardak su. Tüm bunlardan sonra vücut daha fazla şeker alabilir mi? Yediklerinin yüzde kaçı suca zengin gıdaydı? Yemek listesi uygun mu düzenlenmişti? Gençlerini bu şekilde besleyerek büyüten bir toplumu sorunların beklediği uzaktan bakışla bile kolayca anlaşılmaktadır. Bu yiyeceklerin çocuğun fizyolojisi dolayısıyla durumu ve davranışları üzerinde etkisi olduğunu düşünür müsünüz? Etkili olduğu kesindir. Beslenmenin davranışlar üzerindeki etkisini araştırmak için yapılan ankette 14 yaşındaki bu çocuk aşağıdaki belirtileri işaretlemiştir. Uyuduktan bir süre sonra uyanıyorum ve artık bir daha uyuyamıyorum. Başım ağrıyor, kaşınıyorum, midem ve bağırsaklarım alt üst oluyor, derim kolayca inciniyor ya da morarıyor, kabus ya da kötü rüyalar görüyorum, çabuk bayılıyorum, başım dönüyor, soğuk soğuk terliyorum ya da heceleme güçlüğü çekiyorum. Sık sık yemezsem baygınlık ya da açlık hissediyorum. Sık sık unutuyorum. Yediğim ya da içtiğim birçok şeye şeker ilave ediyorum. Dinlenemiyorum, baskı altında çalışamıyorum. Çok zor karar veriyorum, çöküntü içindeyim. Sürekli olarak her şeyden endişe ediyorum, şaşırıyorum. Hiçbir şey yokken çöküntü ya da endişe hissine kapılıyorum. Küçük şeyleri ölçüsüz abartıyor ve kolaylıkla kendimi kaybediyorum. Korku duyuyorum, sinirli oluyorum. Çok duygusalım, nedensiz olarak ağlamaya başlıyorum. Bu çocuğun suçlu davranışlarının bu durumdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını merak ediyor musunuz? Sevindirici olan şimdi o ve onun gibilerinin davranışlarında köklü değişiklikler olmaktadır. Bu ne demektir? Davranışlarının temel nedeni yani biyokimyasal durumları beslenme aracılığıyla değiştirilmektedir. Suçlu davranışlar sadece zihinde değildir. Biyokimyasal değişkenler durumu ve dolayısıyla davranışı etkiler. Harvard Kamu Sağlığı Okulu'nun dekanı James Simmons 1952'de şöyle söylüyordu. Zihinsel rahatsızlıkları araştırmada yeni bir yaklaşıma gereksinimimiz var. Bugün zihindeki pislikleri temizlemek için çok fazla zaman, enerji ve para harcıyoruz. Belki şimdi mümkün olmayabilir ama zihinsel hastalıklara neden olan belirli biyolojik nedenleri keşfedip temizlemeye çalışmak çok daha karlı olabilir. Beslenme şekliniz belki suç işlemenize neden olmuyordur fakat zamanınızın çoğunda sizin becerikli durumda olmanızı bütünüyle destekleyecek bir yaşam tarzını niçin geliştirmiyorsunuz? Uzun bir süredir sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmaktan memnunum. Bununla birlikte benim küçük kardeşim bu sürenin çoğunda yorgun ve hastaydı. Onunla bu konu hakkında defalarca konuştum. Son 7 yıldır bendeki değişiklikleri gördüğü için o da değişiklik yapmak istiyordu. Böyle olmasına rağmen beslenme paterninde değişiklik yapmaya başladığında kaçınılmaz güçlükle o da karşılaştı. İstenen yiyeceklerden daha çok istenmeyen yiyeceklere arzu duymaya başladı. Durun ve biraz düşünün. Nasıl şiddetli arzu duyulur? Önce şiddetli arzu duymadığınızı fakat şimdi aklınıza geldiği için kendi kendinize temsil oluşturacak bir arzu yarattığınızı kabul ederim. Genellikle bu işlemin çoğu bilinçsiz olarak yapılır. Bununla birlikte bazı tip yiyecekler için çok yoğun istek hislerine sahip olunacak duruma girmek için özel bir iç temsil yaratmak zorundasınız. Bir şeyin kendiliğinden oluşmadığını unutmayın. Her etkinin bir nedeni vardır. Kardeşim Kentucky kızarmış bilicine karşı şiddetli arzu duyuyordu. Albayın yerlerinden birisine gidince belleği derhal bir şey yemeyi tetikliyor. Ağzındaki kıtır hissini dokunsal, tatsal alt biçem hayal ediyor ve yiyeceğin boğazından geçerken yarattığı ılıklık ve dokuyu düşünüyor. Bundan birkaç saniye sonra salatasız kızarmış piliç midedeki yerini alıyor. Onun değişiklik yaratmak için alt biçemlerini nasıl kullandığını keşfettikten kısa bir süre sonra, bir gün benden sağlık amaçlarını ve beslenme düzenini bozan bu dürtüleri kontrol etmek için yardım istedi. Ondan Kentucky kızarmış bilicini yemenin bir iç temsilini oluşturmasını istedim. Anında salgı bezleri çalışmaya başladı. Sonra ona iç temsilinin görsel, işitsel, dokunsal ve tatsal alt biçemlerini ayrıntılı olarak tanımlattım. Hayal sağ üst taraftaydı. Temsil boyunca süren renkli, odaklı bir filmdi. Yedikçe kendi kendine bu çok güzel sesini duyabiliyordu. Kıtırlık hissini ve ılıklığı sevmişti. Sonra ona havuç gibi midesinde rahatsızlık yaratacak, daha önceden havuçtan nefret ettiğini biliyorum çünkü ben havuç suyu içerken onun rengi yeşil oluyordu. En çok nefret ettiği yiyeceklerden birisini temsil ettirdim. Havucun alt biçemlerini ayrıntılarıyla tanımlattım. Havuç üzerinde düşünmek bile istemiyordu. Midesinde bulantı hissetmeye başladı. Havuçların sol alta yerleştiğini söyledi. Onlar kısa süreli, karanlık, durağan ve soğuktu. Onun işitsel temsili de, "Bunlar tiksindirici, onları yemek istemiyorum, onlardan nefret ediyorum" şeklindeydi. Dokunsal ve tatsal alt biçemleri de gevşek hisler, genellikle çok pişmiş, soğuk, mısır lapası gibi, çürük tadı şeklindeydi. Bunlardan bazılarını zihinsel olarak yemesini istedim. Kendisini rahatsız hissederek yapamayacağını söyledi. "Yaparsan boğazından geçerken neler hissedersin?" diye sordum. Onları dışarı çıkarmaya hazır olacağını söyledi. Kentucky kızarmış piliçleriyle havuçları temsil etme şekli arasındaki farkları bütünüyle öğrendikten sonra sağlıklı sonuçlar üretmesini sağlamak için iki yiyecek hakkındaki hislerin yerini değiştirmeyi isteyip istemeyeceğini sordum. Birçok kez duyduğum gibi bezgin bir sesle değiştirmek istediğinden emin olduğunu söyledi. Böylece ona bütün alt biçemlerin yerini değiştirttim. Piliç görüntüsünü sol aşağı tarafa aldırttım. Yüzünde hemen bir nefret tepkisi belirdi. Görüntüyü karanlık, temsilden kısa ve durağan yaptırtarak kendi kendisine "bu tiksindirici bir şey, onu yemek istemiyorum, ondan nefret ediyorum" sözlerini daha önce havuçlar için kullandığı sözlerin tonunda söylettim. Zihnindeki pilici ele aldırtarak yumuşak hissettirdim, soğutturdum, çürük tadı verdirttim ve içinde mısır lapası gibi yağlı hissetmesini sağladım. Tekrar hasta gibi görünmeye başladı. Bir parça piliç yemesini söyledim. "Hayır, gerçekten istemiyorum" dedi. "Niçin?" "Çünkü artık piliçler ona daha önce havuçların verdiği hissi veriyordu. Yani beynine aynı sinyaller ulaşmaya başlamıştı. Sonunda ona zihinsel olarak bir parça piliç ısırttığımda sanıyorum kusacağım" dedi. Sonra havuçla ilgili temsillerini tam tersine çevirttim. Onu sağ üst tarafa kaydırtarak süresini uzattırdım. Parlak, net renkli hale sokturttum ve ılık gevrek dokusuyla yedikçe kendi kendisine bu çok güzel dedirttim. O şimdi havuçları seviyor. Aynı akşam dışarıya yemeğe gittiğimizde yetişkinlik dönemindeki ilk havuç siparişini verdi. Sadece onları sevmekle kalmadı. Önünden geçerken albayın yerine uğramadı. O günden bu yana yeni beslenme şeklini değiştirmedi. Benzer şeyleri 5 dakika içinde eşim Becky için gerçekleştirdim. Zengin, tatlı, kremalı çikolata alt biçemlerini, onu rahatsız edecek kokulu, kaygan, kıpır kıpır istiridye alt biçemli yiyecek haline soktum. O tarihten bu yana Becky çikolataya dokunmadı bile. Bu bölümde verilen 6 ilkeyi istediğiniz sağlıklı yaşam deneyimini yaratmak için kullanabilirsiniz. Biraz durun ve kendi kendinizi bu ilkeleri ve üzerinde durduğunuz kavramları bir ay uygulamış olarak hayal edin. Etkin nefes alma ve beslenmeden sonraki değişmiş biyokimyasal yapınızla kendinizi görün. Tüm sisteminize zindelik kazandıracak şekilde gününüze kuvvetli, temiz, 10 derin nefes alarak başlarsanız ne olur? Her güne kendinizi hazır, neşeli ve kontrollü olarak başlarsanız ne olur? Sağlıklı, temizleyici, suca zengin yiyecekleri yemeye başlarsanız ve sisteminizi tıkayan, baskı yapan süt ve et ürünlerini yemeyi keserseniz ne olur? Sorunlarınızla başa çıkmayı sağlayacak enerjiyi verecek şekilde uygun yemek listeleri düzenlemeye başlarsanız ne olur? Gece boyunca olabileceklerinizi deneyebilecek canlılıkta olmanızı sağlayacak hislerle her gece yatağa girerseniz ne olur? Her rüyanızı gerçekleştirebilecek enerjiye sahip bir sağlığa sahipmiş gibi davranırsanız ne olur? Bu kişiye bakar ve gördüklerinizden hoşlanırsanız siz de önerdiklerimi kolayca benimsersiniz. Bunun için çok değil az bir disiplin yeterlidir. Çünkü eski alışkanlıklarınızı bir kere kırınca bir daha geri dönmezsiniz. Her disiplinli çabanın birden çok ürünü vardır. Bu nedenle ne görmek istiyorsanız öyle davranın. Bugün başlayın, hayatınız sonuna kadar değişecektir. Şimdi sorunları üretmek için kendinize en iyi duruma nasıl sokacağınızı biliyorsunuz. Şimdi keşfedelim. Kısım 2. Asıl Başarı Formülü. Bölüm 11. İlgisizliğin sınırlanması. Ne istiyorsunuz? Tek bir başarı vardır. O da istediğiniz şekilde yaşamaktır. Christopher Morley. Bu kitabın ilk kısmında gerçek gücün amaçları üzerindeki inançlarımı sizlerle paylaşmıştım. Şimdi kişilerin amaçlarına nasıl ulaştıklarına ve benzer amaçları elde etmek için davranışların nasıl biçimlendirileceğine ilişkin tekniklere ve anlayışa sahipsiniz. Zihninizi ve vücudunuzu desteklemeyi öğrendiniz. Şimdi de istediklerinizi nasıl elde edeceğinizi ve diğer kişilere nasıl yardım edebileceğinizi öğreneceksiniz. Bunun için de ne istiyorsunuz? Sevdiğiniz ve ilgilendiğiniz kişiler sizden ne istiyor sorularını yanıtlamak gerekir. Kitabın ikinci kısmında bu sorular sorularak ayrımlar yapılacak. Mükemmel ve etkin bir şekilde yeteneklerinizi kullanabilmenin yolları bulunacaktır. Nasıl usta bir nişancı olunacağını biliyorsunuz, şimdi yapılması gereken doğru hedefi bulmaktır. Nerede kullanacağınıza ilişkin iyi fikirleriniz yoksa bu gücün size yararı olmayacaktır. En mükemmel testere ile ormanda dolaşabilirsiniz. Bu testere ile ormanda ne yapacaksınız? Hangi ağaçları niçin kesmek istediğinizi biliyorsanız kendi durumunuzu kontrol ediyorsunuz demektir. Bilmiyorsanız siz çok mükemmel fakat değerlendiremediğiniz bir alete sahipsiniz demektir. Daha önce yaşamın kalitesinin iletişimin kalitesine bağlı olduğunu öğrenmiştik. Bu kısımda içinde bulunduğunuz durumda yeteneklerinizi en iyi şekilde kullanabilmek için haberleşme ustalıklarınızı nasıl geliştirebileceğiniz üzerinde duracağız. Kesin olarak nereye gitmek istediğinizi ve oraya ulaşmanıza yardımcı olacak şeyleri bilmek, neler gerektiğini anlamak için strateji haritası yapılmalıdır. Yola çıkmadan önce şimdiye kadar neler öğrendiğinizi gözden geçirelim. En önemli nokta yapabilecekleriniz üzerine hiçbir kısıt koymamaktır. Anahtarınız da modelleme gücüdür. Taklitle kusursuzluğa ulaşılabilir. Diğerleri bir şeyler yapıyorlarsa, örneğin ateş üzerinde yürüyorlarsa, milyarları kazanıyorlarsa ya da başkalarıyla iyi geçiniyorlarsa, bu kişilerin yaptıklarını aynen modelleyerek aynı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Modelleme nasıl yapılır? Öncelikle aynı eylemleri yaptığınız zaman aynı sonuçlara ulaşacağınız gerçeğini fark etmelisiniz. Her etkinin bir nedeni vardır. Bir kişinin iç ve dış eylemlerini aynen taklit edebilirseniz, siz de aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Bir kişinin önce inanç sistemini, sonra zihinsel dizinini ve son olarak da fizyolojisini aynalayarak zihinsel eylemlerini modellemeye başlarsınız. Bu üçünü birden etkin ve mükemmel bir şekilde gerçekleştirirseniz her şeyi yapabilirsiniz. Başarı ya da başarısızlığın inançla başladığını öğrenmiş bulunuyorsunuz. Bir şeyi yapabileceğinize inanır ya da inanmazsınız, her iki durumda da haklısınız. Bir şeyi yapmak için gerekli ustalık ve kaynaklara sahip olsanız bile, kendi kendinize başaramayacağınızı söylediğiniz zaman, işin yapılabilmesini mümkün kılan tüm sinirsel yolları kendi kendinize kapamış oluyorsunuz. Kendi kendinize bir işi yapabileceğinizi söylediğinizde, başarı için kaynakları harekete geçirecek şekilde yolları açmış oluyorsunuz. Asıl başarı formülünü, Ultimate Success Formula, öğrenmiş bulunuyorsunuz. Bu formül, sonucunuzu bilmek, ne elde ettiğinizin farkında olacak şekilde duyusal keskinliğinizi, hassasiyetinizi geliştirmek, en uygun şekline dönüşünceye kadar davranışlarınızı değiştirme esnekliğine sahip olmak ve sonuca ulaşmak şeklinde 4 adımdan oluşmaktadır. İstediğiniz sonuca ulaşamamak başarısız olduğunuzu mu gösterir? Şüphesiz hayır. Sadece dümencinin kayığı yönlendirdiği gibi istediğinizi elde edinceye kadar davranışınızı değiştirmeniz gerekir. Becerikli durumda olmanın istediğiniz sonuçlara ulaşma ve cesaret vermedeki gücünü ve fizyolojinizi, iç temsilinizi nasıl düzenleyeceğinizi öğrenmiş bulunuyorsunuz. Kendinizi başarıya adamışsanız başaracağınızı biliyorsunuz demektir. Kişiler tembel değildir. Sadece kendilerine esin kaynağı oluşturacak kadar güçlü amaçları yoktur. Anthony Robbins. Bu sürecin içinde inanılmaz derecede dinamizmin olduğunu bilmeniz gerekir. Ne kadar çok kaynak geliştirebilirseniz o kadar çok güce sahip olursunuz. Hissiniz ne kadar güçlüyse daha güçlü durumlara ulaşabilmek için daha büyük kaynaklara ulaşabilirsiniz. Sözün burasında bininci maymun sendromu adı verilebilecek bir konuyla ilgili çok ilginç bir çalışmadan bahsetmek yerinde olacaktır. Biyolog Lyle Watson, 1979'da yayımlanan Hayatın Akışı isimli kitabında, Japonya yakınlarında bir adada maymunlar için yeni bir yiyecek olan kumla kaplı, yeni kazılmış tatlı patatesleri maymunların keşfetmesiyle neler olduğunu anlatmıştır. Maymunlar diğer yiyeceklerini herhangi bir işleme tabi tutmadan yiyebildikleri için önceleri bu kirli patateslere karşı kayıtsız kaldılar. Sonra maymunlardan birisi bu patatesleri su akıntısında temizleyerek sorunu çözdü ve aynı yöntemi annesi ve oyun arkadaşlarına da öğretti. Bundan sonra hayret verici bir olay gerçekleşti. Birbirleriyle hiç teması olmayan, çoğunluğu diğer adalarda yaşayan 1000 kadar maymun daha bu bilgiyi elde etti ve aynı işlemleri uygulamaya başladı. Bunların diğer maymunlarla iletişimini sağlayacak hiçbir fiziksel araç yoktu. Fakat şu ya da bu şekilde yeni davranış şekli etrafa yayıldı. Buna benzer çok sayıda olay vardır. Birbirleriyle hiçbir şekilde temas etmedikleri halde dikkati çekecek derecede aynı davranışı gösteren çok kişi vardır. Örneğin bir fizikçi bir şey keşfettiğinde aynı olayı aynı anda başka yerlerde bulunan 3 ayrı fizikçi de keşfedebilmektedir. Bu olay nasıl gerçekleşmektedir? Kesin olarak kimse bilmiyor fakat önde gelen bilim adamları ve beyin araştırmacıları, fizikçi Daniel Baum ve biyolog Rupert Sheldnake gibi yararlanılabilecek bir kolektif bilincin varlığına inanmaktadırlar. En uygun fizyolojinizle yoğunlaşarak inançlarınız aracılığıyla kendi kendinizi bir düzene sokarsanız, bu kolektif bilince ulaşmanın bir yolunu bulabilirsiniz. Vücutlarınız, beyinleriniz ve durumlarınız daha üst düzeydeki bir varoluşla harmoni içindeki diapozona benzerler. Bu nedenle kendinizi daha iyi ayarladıkça, daha iyi düzene soktukça bu zengin his ve bilgi dünyasına daha çok yaklaşabilirsiniz. Bu sadece bilinçaltımızın bilgi süzgeci olabileceği gibi, onu elde etmek için yeterli düzeyde becerikli durumdaysak, bütünüyle dışımızda bulunanların da bilgi süzgeci olabilir. Bu sürecin anahtar kısmı ne istediğinizi bilmektir. Bilinçaltınız bilgileri sizi belirli bir yöne yöneltecek şekilde sürekli olarak süreçlemektedir. Bilinçsiz düzeyde bile olsa zihniniz bilgileri bozmakta, almamakta, genellemeler yapmamaktadır. Bu nedenle zihninizi verimli olarak çalıştırmadan önce ulaşmayı umduğunuz sonuçlarla ilgili algılamalarınızı geliştirmelisiniz. Maxwell Waltz aynı isimli kitabında buna psikosibernetik adını vermektedir. Beyin tanımlanmış bir hedefe sahip olduğunda amacına ulaşıncaya kadar yoğunlaşmakta, yönlenmekte, tekrar yoğunlaşmakta ve tekrar yönlenmektedir. Tanımlanmış bir hedefi yoksa beynin enerjisi boşa harcanmaktadır. Bu durum dünyanın en muhteşem testeresiyle ormanda ne yapacağını bilmeden dolaşan insanın durumuna benzemektedir. Kişilerin tam olarak kaynaklarına ulaşım yetenekleri arasındaki fark amaçlarına doğrudan bağlıdır. 1953 yılında Yale Üniversitesi mezunları arasında yapılan bir çalışma bu noktayı çok açık olarak göstermektedir. Mezunlarla yapılan görüşmede onlardan açık ve belirli amaçlara sahiplerse bunlara nasıl ulaşacaklarına ilişkin planlarını yazmaları istenmiştir. Mezunların sadece %3'ünün böyle yazılı amaçlara sahip olduğu görülmüştür. 20 yıl sonra yani 1973'te araştırmacılar 1953'te görüşme yaptıkları kişilere tekrar gitmişler. Diğer konular bir tarafa daha önce yazılı amaçlara sahip olan %3'lük kesimin finansal açıdan geri kalan %97'nin toplamından daha iyi durumda olduklarını görmüşlerdir. Bu sadece kişilerin finansal gelişmelerini göstermektedir. Araştırmacılar ölçümü zor alan mutluluk, neşeli olma gibi öznel durumlarda da %3'lük kesimin çok daha iyi olduğunu belirlemişlerdir. Bu durum amaçları belirlemenin gücünü göstermektedir. Bu bölümde isteklerinizin, rüyalarınızın ve amaçlarınızın nasıl formüle edileceğini öğreneceksiniz. Neye ulaşmak istediğinizi ve bunu elde etmenin yolunu zihninize nasıl yerleştireceğinizi öğreneceksiniz. Nasıl çözüleceğini bilmeden hiç bilmece çözmeye çalıştınız mı? Bu hangi sonuçlara ulaşmak istediğinizi bilmeden hayatınızı düzene sokmaya çalışmaya benzer. Ulaşmak istediğiniz sonuçları bildiğinizde öncelik derecesiyle beyninizin ve sinir sisteminizin hangi bilgileri alması gerektiği hakkında açık görüşleri beyninize verirsiniz. Yani beyninize verimli çalışması için hangi mesajlara ihtiyacı olduğunu bildirirsiniz. Zafer ilk adımla başlar. Anonim.